Bu yerde olan kişiler nasılsınız? Hamdolsun, hoş geldiniz. Veya evlerdeki kardeşler nasılsınız?
Hey!
Size hoş buldum demem lazım çünkü evinize geldim. Ve bugün biliyorsunuz biz Davut, Kral Davut, Hazreti Davut ile bir vaaz serisi yapıyorduk. Ve son yani iki ay boyunca galiba. Büyük ihtimalle Kral Davut ilgili bu seri için son dersi vereceğim bugün. Ve hatırlıyorsunuz ki Davut'un iyi bir kral olduğunu söyledik. Ama hangi şartlarda ve neye göre değerlendireceğiz? Yani iyi bir kral ne demek? İlginç ki Peygamber Musa Davut'tan yaklaşık 600 yıl önce peygamberlik yaptı. İsrail'in kralın nasıl davranması gerektiğini belirtti. Krala ilişkin kuralları Eski Ahit'ten okuyacağım. Kral çok sayıda at edinmemeli. Daha çok at satın almak için halka Mısır'a göndermemeli. Çünkü Rab size bir daha o yoldan dönmeyeceksiniz dedi. Atayacağınız kral yüreğinin Rab'den sapmaması için çok edinmemeli, büyük ölçüde altın, gümüş biriktirmemeli. Ve bu ilginç çünkü normalde krallar kral olduğu için gümüş, altın alıyorlar, zenginlik istiyorlar. İyi bir kral olursa bunlar gerekiyor. Kral ne yapmak istediğini yapıyor. Kadın almak istiyorsa alıyor. Atla alacaksa nereden aldığını fark etmez. Ama Musa diyor ki İsrail'in kralı farklı olmalı. Alçak gönüllü olmalı. Ve buna göre Davut nasıl yaptı? Yani diyebiliriz ki bayağı iyi yaptı Kral Davut. Onun yerinde olsaydım sanırım ben daha iyisini yapamazdım. Kendine zenginlikler biriktirmedi Davut. Mısır ile hiç pazarlık yapmadı. Rab'in yasasını bilip ona göre yaşamaya çalıştı. Ve zengin olmaya başladığında, çünkü kral olduğu için para biriktirmeye başladı, o zaman da o para ile Allah için bir ev yapmak istedi. Böyle bir karar verdi. Yani Davut hayatının sonuna yaklaşınca etrafına baktı. Ha benim güzel evim var dedi. Ama Allah'ın evi yok. Yani Tanrı'nın sandığı ve suna bir çadırda hala duruyordu. Göreceğiz ki ekranda bir resim olacak. Yani altından yapan Tanrı'nın sandığı ve yanındaki suna ve Musa tarafından yapıldı ve yasa içindeydi. Bunlar Tanrı'nın varlığını temsil ettiler. O sandığın olduğu yerde Rab Tanrı'nın egemenliği dünyaya geldi. Ve sunak ile onun istediği kutsallığı insanlara sağladı. O yerde Tanrı'nın egemenliği dünyada oldu. Ve Kral Davut Tanrı'nın varlığı için kalıcı bir yer sağlamak istedi. Onur ve saygı göstermek istedi. Allah'ı yüceltmek istedi. Ve tabii ki bunlar iyi şeyler. İyi bir istek. Ama Davut için mükemmel diyemeyiz. Kendine birden fazla eş aldı. Ve hatırlıyorsunuz Batşiva'nın eşini öldürdü. İsrail'in hükümeti kurarak çok savaş etti. Çok kan döktü. Ve bu yüzden sandık için bir tapınak yapmaya planlarken Rab Tanrı ona hayır dedi. olmaz. Ve 1. Tarihle 28. bölümde olayın nedeni okuyoruz. Kral David böyle dedi. Kral ayağa kalkıp onlara şöyle dedi. Ey kardeşlerim ve halkım, beni dinleyin. Rabbin anlaşma sandığı Tanrımızın ayak basamağı için kalıcı bir yer yapmak istedim. Konutun yapımı için hazırlık yaptım. Ama Tanrı bana, adıma bir tapınak kurmayacaksın dedi. Çünkü sen savaşçı birisin. Çünkü kan döktün. Ve Davut iyi bir kral olduğu halde Allah için bir tapınağı inşa edemedi. Çünkü onun eli kanlıydı. Şimdi uyarmak istiyorum. Ekranda biraz iğrenç bir resim olacak. Ben ona bakmayı sevmiyorum. Eğer yani o şeyleri sevmezsen ekranına bakmasın. Ama göstermek istiyorum. Çünkü Davut'un elleri kanlıydı. Ve biri Rab Tanrı için buna benzeyen kanlı ellerle bir ev yapabilir mi? Hayır. İğrenç. Tanrı'nın kutsallığına dokunmaz. Ama Rab Tanrı ona, Davut'a bir söz verdi. Yani merhamet içinde ve Davut'u sevdiği için bir söz verdi. Bakalım. Rab ona, sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp, krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kurarak olan odur. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza dek sürecektir. Ve Kral Davut mutluydu. Rab'be tapındı, şükretti. Ve gelecekteki tapınak için planlar yapmaya devam etti. Gerekli kaynaklar yani ahşap, gümüş, altın vesaire toplamaya başladı. Ama hepsi de Süleyman'ın yapacakları içindi. Süleyman kim? Süleyman, Davut'un oğlu. Yani oğullarından biri. Ve Davut kendi oğlu Süleyman'ı bu önemli rol için görevlendirdi. Ve sonunda halkına şunu anlattı. Rab bana şöyle dedi. Davut bunu söylüyor. Tapınağımı ve avlularımı yapacak olan oğlun Süleyman'dır. Ha, öyle mi? Onu kendime oğul seçtim. Ben de ona baba olacağım. Bugün yaptığı gibi buyruklarıma, ilkelerime dikkatle uyarsa krallığını sonsuza dek sürdüreceğim. Ve bu ifade önemli. Davut, Rab'in üç şey söylediğini anlatıyor. Birinci, Davut'un oğullarından biri Rab'in sonsuz tapınağına yapacak. O doğru. Evet. İkinci, eğer Tanrı'nın buyruklarına dikkat ederse krallığına sonsuz olacak. O doğru. Evet, gördük. Üçüncü, o seçtiği oğul Süleyman'dır. Yakından bakacaksak, Rab Tanrı kim olduğunu açıkladı ama bir isim vermedi. Soyundan dedi ama kim olacağını söylemedi. Fakat Davut'un Süleyman olacağını tahmin ettiğini anlayabiliriz. Yani Süleyman kendi Davut'un oğulları arasında en iyi biridir. Hem Tanrı'yı hem de babasını seviyordu. Güçlüdür, hikmetlidir. Yakışıklıdır. Allah için bu ev inşa edecek kişi eğer Süleyman değilse başka kim bunu yapabilir ki? Ve bundan sonra Davut, Kral Davut vefat etti. Onun hayatı süresinde İsrail inanılmaz bir şekilde gelişti. Ve Davut da hatırlıyorsunuz çobanlıktan krallığına geldi. Ve İsrail yani küçük bir ülkeden, başkentsiz bir ülkeden, dünyanın en büyük hükümetlerinden biri geldi. Fakat yani Davut İsrail'in tarihinde büyük ihtimalle en büyük biriydi, en büyük kralıydı. Fakat her adam gibi onun dönem geçti. Ve şimdi onun oğul Süleyman kral oldu. Babasının yaptıkları nedeniyle o bölgedeki en güçlü egemenliğin kralıydı Süleyman. Babasından inanılmaz bir miras aldı. Ekonomik gücü, siyasi gücü, askeri gücü aldı. Ve bütün bunların yanında Tanrı'dan da şu vaadi aldı. Tanrı'nın buyruklarını izlersen egemenliğin sonsuz olacak. Ve bu vaat doğrudur. Yani Rab Tanrı ona birkaç defa direkt söyledi. İtaat edersen seninle olacağım. Egemenliğin sonsuz olacak. Ve son olarak onun koskocaman, onurlu, değerli bir amacı vardı ki Rab Tanrı için bir ev, bir tapınak yapacaktı. Ve bu tapınağın en iç odasında, en kutsal yerde keruvların yani meleklerin kanatlarının altında Rab'in anlaşma sandığı yerleşecekti. Ama sorunlar çıktı. Süleyman'ın kardeşlerinden biri kendini kral olduğunu ifade etti. Bir çatışma vardı. Yani bazı kişiler Süleyman'a destek etmediler. O zaman bundan önce Süleyman'ın bir işi vardı. Ve her yeni bir kral gibi kendi tahtını garantiye alması gerekiyordu. Eskiden kalan sorunları çözmek lazım. Ve onlardan biri büyük bir sorun eski ordusunun lideri Yoav. Yoav belki hatırlıyorsunuz Davut'un hikayesindeki önemli bir kişi. Ama Süleyman için bir sorun. Eski sistemi başka biri destek etti. Kral Süleyman bazı kişileri öldürmek istedi ve Yoav dahildi. Yoav bunu duyunca kaçtı. Hemen kaçtı ama çok uzağa gitmedi. Nereye gitti Yoav? Yani beni öldürecekler, ben Kale'ye gideceğim, yok. Ben uzağa gideceğim, yok. Başka ülkeye gideceğim, yok. Yoav, Rab'in çadırına kaçtı ve sunağın boynuzlarına sarıldı. Bakabilir miyiz? Kendini saklamaya çalışmadı. Rab'in çadırına girdiğinde herkes görecekti, yani gizli bir yer değil. Yoav neden oraya kaçtı? Yani Yoav oraya gidip o sunağa sarılarak Süleyman'a bir şekilde der ki baban eli kanlı olduğu için tapınağı yapamadı. Senin amacın belli ama beni öldürürsen özellikle beni burada en kutsal yerde, sana yani önünde beni öldürürsen senin ellerinde kanlı olacak. Ve bu ellerle Rab'in tapınağını nasıl yapacaksın? Yani Yoav Süleyman'ın kendine bu büyük hataya yapamadığını düşündü. O zaman Süleyman ne yapacak? Zor bir seçenek var. Yeni bir kral. Eğer emniyetli bir taht isterse Yoav'ın ölmesi lazım. Ama Rab Tanrı için bir ev yapacaksa bu günahtan dönmesi lazım. Kendi egemenliği için Yoav mı kurban edecek? Ya da Rab'in egemenliği için kendi rahatlığını, gücünü, kendi hakkını kurban edecek mi? Kral, onun istediği gibi yap, dedi. Onu orada öldür. Ve Süleyman'ın egemenliği kanlı ellerle kırıldı. Babasından daha iyi olmadı. Ve bu noktadan sonra Süleyman'ın egemenliği Rabbin istediğin egemenliğinden saptırıldı. Kral Süleyman Rab için bir tapınak yani yaptı bundan sonra. Bir bina yaptı. Ama biliyor musunuz, Rab'in evini bitirmeden önce kendine saray yaptı. Kendi daha seviyordu kendini Rab'den. Elleri kanlıydı. Hatırlıyorsunuz, Musa yazdı ki kral büyük ölçüde altın gümüş biriktirmemeli. Ama kral Süleyman dünyanın bütün krallarından daha zengin idi. Hatırlıyorsunuz, Musa yazdı ki kral çok sayıda at edinmemeli. Daha çok at satın almak için halk Mısır'a göndermemeli. Ve o kadar spesifik ki nasıl olabilir? Ama o halde, olduğu halde Süleyman ne yaptı? Süleyman'ın atları Mısır ve Keve'den getirilirdi. Ve hatırlıyorsunuz ki Musa yazdı ki atayacağınız kral yüreğinin Rab'den sapmaması için çok kadın edinmemeli. Ama kral Süleyman, Firavun'un kızının yanı sıra Moavlı, Amonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. Süleyman'ın kral kızlarından 700 karısı ve 300 cariyesi vardı. Ve karıları onu yolundan saptırdılar. Süleyman yaşlandıkça, yani hatırlıyorsunuz, Davut yaşlandıkça Rab için bir yer yapmak istedi. Süleyman yaşlandıkça karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini Tanrısı Rab'be adayan babası Davut gibi yaşamadı. Saydalıların tanrıcası Astorete ve Amonluların iğrenç ilahı Molek'e taptı. Ve biliyor musunuz, Molek, neden iğrenç Molek diyorlar? Çünkü onu tapınmak için bebekle kestiler, kurban ettiler. İğrenç. Rab'in adam bunu yaptı mı? Böylece Rab'in gözünde kötü olanı yaptı. Rab'in yolunda yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla Rab'i izlemedi. Yeruşalim'in doğusundaki tepede Moavlıların iğrenç ilahı Kemoş'a ve Amonluların iğrenç ilahı Molek'e tapmak için bir yer yaptırdı. Rab için bir yer yapması gerekiyor. Ne yaptı? Tamamen saptırıldı. Ve iğrenç cinlerin tapmak yeri yaptı. Dünyanın gözünde Süleyman'ın her şeyi vardı. Başarılıydı, güçlüydü, zengindi. Ama Rab'in egemenliğinde iflas etti. O tapınak durmazdı ve durmadı. Rab Tanrı merhamet içinde çok şans verdi. Hem Süleyman'a hem de Süleyman'ın çocuklarına. Ama onların elleri kanlı olduğu için asla Rab'e yeterince yaklaşamadılar. Davut'un oğlu dünyaya Rab'in egemenliğini getirmek için bir yeri kurmak isterken çuvalıdı. Rab'in egemenliğin yerine kendi egemenliği getirdi. Ve o egemenliğinde, o krallığında Süleyman için iyiydi ama her başka kişi için kötüydü. O zaman Rab Tanrı'nın planı da çuvaladı mı? Hayır. Davut'un soyundan başka biri ortaya çıktı. Çoğumuz onu tanıdık. Onun isim İsa Mesih. İsa Mesih zengin değildi. Sürekli gezdiği için İsa Mesih sadece taşıyacağı kadar eş yaşa vardı. Bir kral gibi görünmüyor. Çok karısı yoktu. Yani bir karısı, bir eşi bile yoktu. Çocuklar yoktu. Bir kral gibi görünmüyor. Atları yoktu. Her gittiği yere yürüdü. Kendi ayakta yürüdü. Ve onun köleleri de yoktu. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Ve tabii ki onun öğrenciler çoğalınca, o yani onu izleyenler çoğalınca, liderler onu tehlikeli olduğunu fark etmeye, düşünmeye başladığında, ona karşı gelen güçler, askerler ve liderler onu öldürmek istediğinde İsa'nın bir seçeneği vardı. Öldür ya da öl. Kurban et ya da kurban ol. Ve her ondan önce her kral kurban et seçti. Rab İsa'nın elleri de kanlı oldu. Görüyoruz. Ama ellerindeki kendi kanıydı. Onun kanı istediğinde, onun kanı günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Her başka bir kral diğerleri kesiyor, kendini koruyor. İsa Mesih kendini kesti ve bizi koruyor. Kardeşler, onun yolu zor. İsa'nın yolu zor. Onu izlemek istersen zenginlik yok. İstediğin kadın ya da erkek ile olamazsın. Senden nefret edenler çok olacak. Ama onlardan intikamın olmayacak. Onları sevmesin lazım. Tanrı'nın egemenliğin yolu zordur. Ama Tanrı'nın egemenliğin kralı her zaman senin yanında olacak. Senin için her şey vermeye hazır. Asla seni bırakıp terk etmeyecek. Seni anlıyor, zayıflıklarını biliyor ve seni sevinip güçlendirecek. Yani bu dünyanın krallar ve güçler seni satacaklar. Kendi egemenliği için Süleyman gibi seni kurban edecekler. Fakat İsa Mesih seni satmayacak. Kendini kurban etti. Ve kardeşler, bugün en güzel şey, onunla birlikte olursan sen bir tapınak yapmak zorunda değilsin. Kurban kesmek zorunda değilsin. Cuma günü bir milyonlar hayvan kestiler. Çünkü sürekli kesmek lazım. Başka birine süt atmak lazım. Ama İsa Mesih kendini keserek Tanrı için, Allah için mükemmel kurban etti. Ve yeter. Yeter oldu. Artık biz yapmak zorunda değiliz. Her şeyi mükemmel yapmak zorunda değiliz. Yani ellerimiz kirli olursa, kanlı olursa yine de ona gidebiliriz. Çünkü onun tapınağı var, yaptı, kendi yaptı. Ve onun sünağı var, İsa Mesih sünağımızdı. Bu yüzden biz ona gidebiliriz. Ve İsa Mesih antlaşma sandığıdır. Tanrı'nın varlığını getirdi. İsa Mesih sünaktır. Kutsallaştıran o ve onun fedakarlığıyla Tanrı'nın kutsallığı seni kutsallaştırıyor. Onun kanı bizi yıkıyor. Yani biz bazen yani günah işlediğimizde kraldan kaçmaya çalışıyoruz. Ve İsa'ya iman etmeyenler uzaya gitmeye çalışıyoruz. Ya da kendini saklanmaya çalışıyorlar. Ama biz İsa Mesih'e iman ettiğimiz için biz sünağa gidiyoruz. Gizli değil, en kutsal yere gidiyoruz ve sarılıyoruz ve merhamet çağırıyoruz. Merhamet olsun. Yoav gibi ve Rab İsa bizi öldürmüyor. Bizi affediyor. Çünkü onun egemenliği tamamen emniyetli. O, yani zayıf bir kral değil, en güçlü olan olduğu için bizi affedebilir. Son olarak Süleyman bütün avantajlarına rağmen Rab Tanrı için uygun bir yeri yapamadıysa biz nasıl yapabiliriz? Yapamıyoruz. Ama Rab İsa tapınağı yaptı. Egemenliği kurdu. Ve şimdi, bugün, kendi egemenliğinden çıkmak istersen ve Rab'in egemenliğine gelmek istersen, bizimle Rab'in sofrasını paylaşabilirsin. Yani o kadar temel. Rab İsa'ya gitmek, ona hayatını vermek istersen, birlikte paylaşabiliriz. Ve bir harika şey daha var. Dedik ki İsa kendi tapınağı kuruyor. Rab Tanrı için ve onun egemenliği için bir yer yapıyor. Bunu nerede yapıyor? Bunu sende yapıyor. Eğer onu kabul edersen senin hayatında kendi tahtını kuruyor. Ve senin hayatında en kutsal yeri kuruyor. Rab İsa'ya izlersen onun tapınağının bir parçasısın. O zaman şimdi kendi egemenliğini terk edip Tanrı'nın egemenliğine katılmaya seçersen birlikte ekmek ve şarap değil burası meyve suyu ama onu temsil ediyor. Bu odasında olursanız gelip bir ekmek parçası alın, bir küçük bardak alın ve evde olursan ya elinde al bir ekmek parçası, bir bardak içecek ve dua edeceğim ve ondan sonra hepimiz yiyip içeceğiz.